Ayrım 3.
Tarlada yapayalnız ve çıplaktım. İnsanın ihtiyaçlarını, soğuğu ve açlığı insan haline gelinceye kadar hiç bilmiyordum. Açlıktan kıvranıyor, soğuktan donuyor ama ne yapacağımı bilmiyordum. Bulunduğum tarlanın yanında Allah rızası için yapılmış bir türbe gördüm. Barınabileceğimi ümit ederek oraya gittim. Fakat türbe kilitliydi, içeri giremedim. En azından rüzgardan korunmak için türbenin arkasına oturdum. Gece olmuştu. Açtım, donuyor ve acı çekiyordum. Birden yoldan bir adamın geçtiğini işittim. Bir çift çizme vardı elinde ve kendi kendine konuşuyordu. İnsan haline geleli beri ilk kez ölümlü bir insan yüzü gördüm. Yüzü bana korkunç göründü. Gözümü çevirdim. Adamın kendi kendine kışın soğukta vücudunu nasıl örteceğini, karısını ve çocuklarını nasıl besleyeceğini konuştuğunu duydum. İçimden, ben burada soğuktan, açlıktan ölmek üzereyim. O adam ise orada kendisinin ve karısının nasıl giyineceğini, nasıl besleneceklerini düşünüyor. O bana yardım edemez dedim. Adam beni görünce kaşlarını çattı ve daha da korkunçlaştı. Benim yanımdan yolun öbür tarafına geçti. Ümitsizliğe kapıldım ama birden onun geri döndüğünü duydum. Başımı kaldırıp baktığımda aynı adamı tanıyamadım. Biraz önce yüzünde ölümü görmüştüm. Şimdi ise yaşıyordu ve onda Allah'ın nurunu hissettim. Yanıma gelip bana elbise verdi. Beni yanına aldı ve evine götürdü. Eve girdim. Bizi bir kadın karşıladı. Konuşmaya başladı. Kadın adamdan da korkunçtu ve ağzından ölüm kokusu yayılıyordu. Onun etrafına yayılan ölüm kokusundan nefes alamadım. Beni dışarı soğuğa atmak istiyordu. Biliyordum ki bunu yapsaydı ölürdü. Kocası ona Allah'ı hatırlatınca kadın birden değişti. Bana yemek getirdiğinde ve bana baktığında ben de ona baktım ve ona artık ölümün hükmetmediğini gördüm. Ona hayat gelmişti. Onda da Allah'ı hissettim. Sonra Allah'ın bana söylediği ilk dersi hatırladım. İnsanın kalbine neyin hükmettiğini öğren. Anladım ki insanın kalbine sevgi hükmeder. Allah'ın vaat etmiş olduğu şeyleri bana göstermeye başlamasıyla ferahlamıştım. İşte ilk defa onun için gülümsedim. Fakat henüz her şeyi öğrenmemiştim. İnsana ne verilmemiştir? İnsanlar ne ile yaşar? Bunları hala bilmiyordum. Sizinle birlikte yaşıyordum. Aradan bir sene geçti. Bir gün şekli bozulmadan ve dikişleri açılmadan bir yıl giyilecek çizmeler ısmarlayan adam geldi. Ona baktım ve birdenbire omuzlarının arkasında arkadaşımı, ölüm meleğini gördüm. Benden başka kimse o meleği görmemişti. Onu tanıyor ve akşam olmadan zengin adamın ruhunu alacağını biliyordum. Kendi kendime düşündüm. Adam bir yıllık hazırlık yapıyor ama akşam olmadan öleceğini bilmiyor. İşte o zaman Allah'ın ikinci sözünü hatırladım. İnsana ne verilmemiştir, öğren. İnsanın kalbine neyin hükmettiğini biliyordum. Şimdi ise ona neyin verilmediğini öğrendim. İnsana kendi ihtiyaçlarının bilgisi verilmemiştir. İkinci defa gülümsedim. Arkadaşımı görmekten ve Allah'ın bana ikinci sözünü ilham etmesinden dolayı sevinmiştim. Ama her şeyi hala bilmiyordum. İnsanın ne ile yaşadığını henüz öğrenmemiştim. Allah son dersi bana ilham edinceye kadar yaşamaya devam ettim. 6. yıl kadınla birlikte ikiz kızlar geldiler. Kızları tanıdım ve onların hayatta nasıl kaldıklarını duydum. Başlarından geçenleri işitince düşündüm. Anneleri çocuklarının hatırı için bana yalvarmış, çocukların anne babasız yaşayamayacaklarını söyleyince ben de ona inanmıştım. Oysa onları bir yabancı emzirip büyütmüş. Kadın kendi çocukları olmadıkları halde onlara sevgi gösterince ağladım. Kadın da hayat sahibi Allah'ın varlığını hissettim ve insanların ne ile yaşadığını anladım. Allah'ın bana son dersi de ilham ettiğini ve günahımı bağışladığını biliyordum. İşte o zaman üçüncü defa gülümsedim. 12. Bunları anlattıktan sonra meleğin üzerindeki elbiseler dökülüp insan gözünün bakmaktan aciz kaldığı bir nurla örtündü. Sesi giderek yükseldi. Öyle ki ses sanki ondan değil, yukarıdan, semadan geliyordu. Melek şöyle dedi: Anneye çocuklarının neye muhtaç olduğunun bilgisi verilmedi. Zengin adama da kendisinin neye muhtaç olduğunun bilgisi. Hiçbir insana akşam olduğunda vücudu için çizmelere mi yoksa cesedi için terliklere mi muhtaç olduğu bildirilmedi. Yetimler yaşadıysa bu annelerinin ihtimamından değil, yabancıları olduğu halde onlara acıyan ve sevgi duyan bir kadının yüreğinde sevginin bulunmasındandı ki bütün insanlar kendi esenlikleri için harcadıkları düşünceyle değil, insana verilen sevgiyle yaşarlar. Önceden Allah'ın insana hayatı ve yaşaması için de arzular verdiğini biliyordum. Şimdi anladım ki gerçek bunların ötesindeymiş. Anladım ki Allah insanların birbirlerinden ayrı ayrı değil, tek vücut halinde yaşamalarını istediğinden her birine kendi ihtiyaçlarını değil, her birine hepsi için gerekli olan şeyleri ilham ediyor. Anladım ki insanlar kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünse de hakikatte onları yaşatan tek şey sevgidir. Kim severse Allah'a yaklaşır, Allah da ona yaklaşır. Çünkü o sevgiyi yaratandır. Melek Allah'a hamd ve senalar okudu. Öyle ki sesinden kulübe titredi. Çatı açıldı ve bir nur sütunu yeryüzünden semaya yükseldi. Simon, karısı ve çocukları yere düştüler. Melek de semavata yükseldi. Simon kendisine geldiğinde kulübe eskisi gibiydi ve içinde ailesinden başka kimse yoktu. 3 soru. Bir zamanlar bir kralın aklına şöyle bir düşünce geldi. Eğer bir işe ne zaman başlayacağımı, kimi dinleyeceğimi ve yapmam gereken en önemli şeyin ne olduğunu bilseydim, girdiğim her işi başarırdım. Aklına böyle bir fikir düşünce, krallığının dört bir yanına kim kendisine her iş için en uygun vakti, bu iş için en gerekli kişinin kim olduğunu ve yapılması gereken en önemli şeyin ne olduğunu öğretirse, ona büyük bir mükafat vereceğini ilan etti. Bilgeler kralın huzurunda toplandı. Fakat sorulara verdikleri cevaplar birbirinden tamamen farklı çıktı. İlk soruya cevap olarak kimileri her hareketin doğru vaktini bilmek için önceden günlerin, ayların, yılların yer aldığı bir takvim hazırlamak ve sıkı sıkıya buna uyarak yaşamak gerektiğini söylediler. Ancak böylece dediler her şey tam zamanında yapılabilir. Diğerleri ise her hareketin doğru vaktine önceden karar verilemeyeceğini, kişinin kendisini boş eğlencelere kaptırmayıp hep daha önce olmuş olayları izleyerek en lüzumlusunu yapabileceğini iddia ettiler. Bu defa başka bilginlerde kral neler olup bittiğine ne kadar dikkat ederse etsin tek bir kişinin her hareket için en uygun vakte karar vermesinin imkansız olduğunu, kralın her şeyin en uygun vaktini tespitte ona yardım edecek bir bilge kişiler konseyi kurması gerektiğini söylediler. Fakat bu defa da başka bilgeler bir konseyin önünde beklemesi imkansız bazı şeyler vardır. Bu işlerin yapılıp yapılmayacağına ancak tek bir kişi anında karar verebilir dediler. Buna karar vermek içinse neler olacağını önceden bilmek gerekir. Neler olacağını önceden bilenler de yalnızca sihirbazlardır. Dolayısıyla her hareketin doğru vaktini bilmek isteyen sihirbazlara danışmalıdır. İkinci soruya da aynı şekilde türlü türlü cevaplar geldi. Kralın en fazla ihtiyaç duyduğu en gerekli kişiler, bazılarına göre danışmanlar, bazılarına göre papazlar, bir kısmına göre hekimler, daha başka bir kısmına göre ise savaşçılardı. Üçüncü soruya, yani en önemli işin ne olduğu konusuna gelince, bazıları dünyadaki en önemli şeyin bilim olduğunu söyledi. Bir kısmı savaşta ustalaşmak, daha başkaları da dini ibadet dediler. Bütün cevaplar birbirinden farklı çıkınca, kral bunların hiçbirisini kabul etmeyip hiç kimseye de ödül vermedi. Ama hala doğru cevapları aradığı için bilgeliğiyle ünlü bir münzeviye danışmaya karar verdi. Münzevi hiç ayrılmadığı bir ağaç kovuğunda yaşar, yanına sade halktan başkasını kabul etmezdi. Bu yüzden kral üstüne sade elbiseler giyerek kendisini halktan biri gibi göstermeye çalıştı ve yola düştü. Münzevi'nin kovuğuna yaklaştıklarında atından indi ve muhafızını da geride bırakıp yola yürüyerek devam etti. Kral yaklaşırken Münzevi kovuğunun önüne çiçek tarhları kazıyordu. Kralı gördü, selamlayıp kazmaya devam etti. Münzevi mecalsiz ve zayıf birisiydi. Küreğini toprağa her sokuşunda bir parçacık toprak çıkarıyor, soluk soluğa kalıyordu. Kral yanına gelip şöyle dedi: "Ey bilge Münzevi, size 3 sorunun cevabını sormak için geldim. Doğru şeyi doğru zamanda yapmayı nasıl öğrenebilirim? En fazla muhtaç olduğum, dolayısıyla diğerlerinden fazla ilgi göstermem gereken insanlar kimdir? En önemli ve her şeyden önce kendimi vereceğim işler nelerdir?" Münzevi kralı dinledi ama cevap vermedi. Avuçlarına tükürüp kazmaya devam etti. "Yoruldunuz," dedi kral. "Küreği bana verin de biraz dinlenin." Münzevi "sağ olun" diyerek küreği krala verip yere oturdu. Kral 2 tarh kazdıktan sonra durup sorularını tekrarladı. Münzevi yine cevap vermedi. Bu defa ayağa kalktı, elini küreğe uzattı ve şöyle dedi: "Biraz dinlenin, bir parça da ben çalışayım." Fakat kral küreği ona vermeyip kazmaya devam etti. Bir saat geçti, bir saat daha. Güneş ağaçların ardından batmaya başladı. Sonunda kral küreği toprağa saplayıp şöyle dedi: "Ey bilge kişi, senin yanına sorularıma bir cevap bulmak için geldim. Eğer cevap veremeyeceksen söyle de evime gideyim." Münzevi, "buraya koşarak birisi geliyor," dedi. "Bakalım kim?" Kral arkasına döndüğünde bir adamın koşarak kendilerine doğru geldiğini gördü. Adamın karnına bastırdığı ellerinin altından kan sızıyordu. Kralın yanına ulaşınca kendinden geçercesine inledi. Sonra da bayılıp yere düştü. Kral ve Münzevi hemen adamın üstündeki elbiseleri çıkardılar. Karnında büyük bir yara vardı. Kral yarayı elinden geldiğince yıkadı. Mendiliyle ve Münzevi'nin havlusuyla sardı. Fakat kan akmaya devam ediyordu. Kral sıcak kana bulanan sargıyı defalarca çıkarıp yıkadı ve yaraya tekrar tekrar sardı. En sonunda kan durdu. Adam kendisine gelince içecek bir şey istedi. Kral dereden taze su getirip ona verdi. Bu arada akşam olmuş, hava soğumuştu. Kral Münzevi'nin de yardımıyla yaralı adamı kovuğa taşıyarak yatağa yatırdı. Yatağa uzanan adam gözlerini kapatıp derin bir uykuya daldı. Kral koşuşturmadan ve yapmış olduğu işlerden öylesine yorulmuştu ki eşeğe çöktü ve uyuyakaldı. Kısa yaz gecesi boyunca deliksiz bir uyku çekti. Sabah uyanınca nerede olduğunu, yatakta uzanmış ve canlı gözlerle dikkatle kendisine bakan yabancının kim olduğunu uzun süre hatırlayamadı. Kralın uyandığını ve kendisine baktığını gören adam, "beni affedin," dedi zayıf bir sesle. Kral, "sizi tanımıyorum, üstelik affedilecek bir şey yapmadınız ki," dedi. "Siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi tanıyorum," dedi adam. "Ben kardeşimi astırdığınız ve mallarını elinden aldığınız için sizden öç almaya yemin etmiş bir düşmanınızım. Tek başınıza Münzevi'yi görmeye gittiğinizi öğrendim ve dönerken yolda sizi öldürmeye karar verdim. Ama akşam olduğu halde dönmediniz. Ben de sizi arayıp bulmak için pusuya yattığım yerden çıkınca muhafızlarınıza rastladım. Beni tanıyıp yaraladılar. Onlardan kaçtım fakat yaramdan çok kan akıyordu. Yaramı sarmasaydınız kan kaybından ölürdüm. Ben sizi öldürmek istedim. Siz ise hayatımı kurtardınız. Eğer yaşarsam şimdiden sonra en sadık köleniz olup size hizmet edeceğim ve oğullarıma da aynı şeyi emredeceğim. Affedin beni." Kral düşmanıyla bu denli kolay barıştığı ve onun dostluğunu kazandığı için çok mutlu oldu. Onu affetmekle kalmayıp uşaklarını ve kendi doktorunu gönderip onun tedavisini yaptıracağını söyledi. Ayrıca mallarını iade edeceğine de söz verdi. Yaralı adamla vedalaşan kral kapının önüne çıkıp Münzevi'yi aradı. Gitmeden önce sormuş olduğu sorulara cevap vermesini bir kere daha rica etmek istiyordu. Münzevi dışarıda bir gün önce kazmış oldukları tarhlara çiçek tohumlarını ekiyordu. Kral ona yaklaştı ve şöyle dedi: "Sorularıma cevap vermeniz için size son defa yalvarıyorum." Yorgun dizlerinin üstünde çömelmeye devam eden Münzevi gözlerini kaldırıp krala baktı ve "cevabınızı aldınız," dedi. nasıl aldım, ne demek istiyorsunuz diye sordu kral. Anlamıyorsunuz diye cevapladı Münzevi. Dün eğer benim dermansızlığıma acımayıp şu tahları kazmasaydınız, gidecek ve şu adamın saldırısına uğrayacaktınız ve yanımda kalmadığınıza pişman olacaktınız. Yani en önemli vakit tahları kazdığınız vakitti. En önemli kişi bendim ve en önemli işiniz bana iyilik yapmaktı. Daha sonra bu adam yanımıza koşarak geldiğinde en önemli vakit onunla ilgilendiğiniz vakitti. Çünkü eğer onun yaralarını sarmasaydınız sizinle barışmadan ölecekti. Dolayısıyla en önemli kişi oydu ve en önemli iş de onun için yaptıklarınızdı. Bundan sonra şu gerçeği unutmayın. Tek önemli vakit vardır. İçinde bulunduğunuz an. O an en önemli vakittir. Çünkü sadece o zaman elimizden bir şey gelebilir. En önemli kişi kiminle beraberseniz odur. Zira hiç kimse bir başkasıyla bir daha görüşüp görüşmeyeceğini bilemez. Ve en önemli iş iyilik yapmaktır. Çünkü insanın bu dünyaya gönderilmesinin tek sebebi budur. İnsana ne kadar toprak lazım? Abla küçük kız kardeşini ziyarete gelmişti. Kendisi şehirde bir tüccarla, kız kardeşi ise köyde bir köylüyle evliydi. Çay sohbetine oturduklarında büyük kardeş şehir hayatının nimetlerini övmeye başladı. Orada ne kadar rahat yaşadıklarını, nasıl güzel giyindiklerini, çocuklarının elbiselerinin ne kadar zarif olduğunu, ne güzel şeyler yiyip içtiklerini ve tiyatroya, balolara ve eğlence yerlerine nasıl gittiklerini ballandıra ballandıra anlattı. Gücenen küçük kardeş de tüccar hayatını yerip köylü hayatını övdü. Kendi hayat tarzımı sizinkiyle değiştirmem dedi. Kaba yaşıyor olabiliriz ama hiç olmazsa tasamız yok. Siz bizden daha iyi yaşıyorsunuz. Gel gelelim ihtiyacınızdan fazla kazanmanıza rağmen her şeyinizi kaybetme ihtimaliniz var. Atasözü ne der bilirsin. Kazanç ve kayıp ikiz kardeştir. Bugün zengin olanlar bakıyorsun ertesi gün ekmek parası için dileniyor. Bizim yolumuz daha güvenli. Köylü hayatı belki semiz değil ama uzun bir yol. Hiç zengin olmasak da yeterince yiyeceğimiz olacak. Büyük kardeş alaylı alaylı sordu. Yeterince mi? Eğer domuzlarla ve buzağılarla paylaşmayı istersen belki. Sen zarafetini bilirsin. Kocan köle gibi ne kadar çalışırsa çalışsın, siz de çocuklarınız da gübre yığınının üstünde nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Ne fark eder ki diye cevapladı küçüğü. Tamam, işimiz kaba ve zahmetli ama beri yandan da emin, başkasına ihtiyacımız yok. Ya siz? Şehirlerinizde etrafınız insanı günaha teşvik edici şeylerle çevrilmiş. Diyelim ki bugün mesele yok ama ya yarın şeytan kumarla, şarapla veya kadınlarla kocanı baştan çıkarırsa o zaman her şey mahvolur. Bu tür şeyler sık sık olmuyor mu? Evin reisi Pahom fırının üst tarafında uzanmış kadınların gevezeliklerini dinliyordu. Tamamen doğru diye düşündü. Biz köylüler çocukluğumuzdan beri toprak anayı işlemekle o kadar meşgulüz ki kafamızda boş şeylere zaman kalmıyor. Tek endişemiz yeterince toprağımızın olmaması. Eğer şöyle bolca toprağım olsaydı şeytandan bile korkmazdım. Kadınlar çaylarını bitirince elbise dedikodusuna daldılar. Sonra da bardakları yıkayıp yattılar. Fakat şeytan fırının yanında oturmuş bütün konuşulanları duymuştu. Köylünün karısının kocasını övmesinden ve adamın da çokça toprağı olsa şeytandan bile korkmayacağını söylemesinden memnun olmuştu. Şimdi tamam diye düşündü şeytan. Oyun başlıyor. Sana yeterli toprak verip bu toprak sayesinde seni hakimiyetim altına alacağım. Köyün yakınlarında yaklaşık 300 dönümlük arazisi olan bir hanımefendi oturuyordu. Bu hanımefendi köylülerle hep iyi geçinmişti. Ta ki eski bir askeri yanına kahya olarak alıncaya dek. Bu kahya para cezalarıyla insanları canından bezdiriyordu. Pahom ne kadar dikkatli olmaya çalışırsa çalışsın başına defalarca aynı şey geliyordu. Ya atı hanımefendinin yulaflarının içine dalıyor ya bir ineği yolunu şaşırıp hanımefendinin bahçesine giriyor ya da buzağıları hanımefendinin çayırında otluyor. O da her defasında para cezası ödemek zorunda kalıyordu. Pahom söylene söylene parayı ödüyor, kafası bozuk gittiği evde hıncını ailesinden alıyordu. Bütün yaz kahya yüzünden Pahom'un başından dert eksik olmadı. Kış olunca sığırlar dışarı çıkamadı da ancak o zaman rahat bir nefes aldı. Varsın otlakta ot kalmadığı için hayvanları kendisi yemlemek zorunda kalsındı. Hiç olmazsa onlardan yana gözü kulağı rahattı ya. Kışın yayılan haberlere göre hanımefendi toprağını satıyordu ve ana yolun üzerindeki hanın sahibi topraklar için pazarlık yapıyordu. Bunu duyan köylüler çok endişelendiler. Eğer han sahibi toprağı alırsa diye düşünüyorlardı. Ödeteceği para cezalarıyla hanımefendinin kahyasından da fazla canımıza okur. Hepimizin rızkı o araziye bağlı. O yüzden köylüler cemaatlerinin namına gidip hanımefendiden toprağı hanın sahibine satmamasını rica ettiler ve daha yüksek bir fiyat önerdiler. Hanımefendi de toprağı onlara bırakmayı kabul etti. Köylüler daha sonra cemaatin bütün araziyi satın almasını sağlamaya çalıştılar. Arazi böylece her şeyiyle ortaklaşa kullanılabilirdi. Konuyu tartışmak için iki kez bir araya geldiler. Fakat bir çözüme varamadılar. Şeytan aralarına anlaşmazlık tohumları ektiğinden bir türlü anlaşamadılar. En sonunda araziyi her birinin kendi imkanları nispetinde ayrı ayrı satın almasına karar verdiler. Hanımefendi diğerini kabul ettiği gibi bu teklifi de kabul etti. Bir müddet sonra Pahom bir komşusunun 50 dönüm toprak satın aldığını, hanımefendinin paranın yarısını peşin almaya, yarısı içinde bir sene beklemeye razı olduğunu duydu. İçinde kıskançlık duyguları kabardı. "Şu işe bak," diye geçirdi içinden. "Toprağın tamamı satılıyor, bense tek dönüm almayacağım." Sonra karısıyla konuştu. "Diğerleri alıyorlar," dedi. "Biz de 20 dönüm kadar almalıyız. Hayat giderek zorlaşıyor. Bu kahya verdiği para cezalarıyla canımızı çıkarıyor." Kafa kafaya verip toprağı nasıl satın alabileceklerini düşündüler. Bir kenarda 100 rubleleri vardı. Taylarından birisini, arılarının yarısını sattılar. Oğullarını işçi olarak çalışmaya gönderdiler. Pahom'un maaşlarını peşin olarak aldılar. Paranın gerisi içinde Pahom'un kayınbiraderine borçlandılar. Böylece toprak parasının yarısını zar zor bir araya getirdiler. Parayı cebine koyan Pahom, arazilerin içinden bir kısmı ağaçlı 40 dönümlük bir çiftliği seçti. Hanımefendiyle yaptıkları pazarlıkta anlaşmaya varıp el sıkıştılar. Pahom hanımefendiye peşin olarak bir teminat ödedi. Sonra şehre gidip senetleri imzaladılar. Pahom paranın yarısını şimdi, geriye kalanını da 2 yıl içinde ödeyecekti. Artık Pahom'un da kendisine ait toprağı vardı. Borçlanarak aldığı tohumları yeni arazisine ekti. Hasat iyi geldi ve 1 yıl içinde hem hanımefendiye hem de kayınbiraderine olan borçlarının tamamını ödedi. Artık bir toprak sahibi olmuştu. Kendi toprağını sürüp ekiyor, kendi ağaçlarını kesiyor, sığırlarını kendi çayırında otlatıyordu. Tarlalarını sürmeye, boy atan mısırlarına ya da otlaklarına bakmaya gittiğinde yüreği sevinçle doluyordu. Orada büyüyen otlar ve açan çiçekler onun gözünde başka hiçbir yerdekine benzemiyordu. Eskiden bu toprak parçasının yanından geçerken diğerlerinden farksız görünürdü ama şimdi tamamen farklıydı. Pahom hayatından memnundu. Bir de komşu köylüler onun mısır tarlasından ve otlağından geçmeseler her şey tamam olacaktı. Onlara nazik dille kaç defa rica etti. Ne var ki onlar geçmeye devam ettiler. Şimdi de köylülerin çobanları köyün ineklerini onun çayırına sokuyor, dahası gece otlayan atlar onun mısır tarlasının içine giriyordu.